Herkese merhaba. Üretim Bağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce ürün geliştirenler için küçük bir duyurumuz var. Ekim ayı ortasında ürün yöneticileri için veri analizi üzerine bir eğitim programımız başlıyor. Toplamda 13 saatlik online eğitim içeren bu programa, ürün geliştirme sürecinde veri okuma ve anlamlandırma konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. 15 kişiyle limitli bu eğitimimiz hakkında detaylı bilgiye üretimbağı.com veya bu podcast'in bölüm notlarından ulaşabilirsiniz. Şimdi yeni bölüme geçelim. Keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Murat Gölcü. Migros e-ticarette Head of Product olarak çalışıyor. Hoş geldin Murat.
Hoş bulduk Eren.
Nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben deyim, çok teşekkürler. Çok teşekkürler öncelikle vakit ayırdığın için.
Ben de davetin için teşekkür ederim.
Ne demek, benim için büyük bir keyif. Şimdi Migros'u konuşacağız ama hani senin deneyimlerini de konuşacağız Migros'taki. Öncelikle hani çok kısa kendini tanıtabilir misin?
Yaklaşık 12-13 yıl oldu işte sektördeyim. Hep başladığımdan beri işte ürün tarafında çalışıyorum. İlk 6-7 yıl biraz daha hardware tarafında, işte donanımsal ürün, cep telefonu tarafında, Genel Mobile'de çalıştım. Bunun 3-3,5 yılda Çin'deydim zaten. Sonra yazılım tarafına geçtim. O dönemde Komodo'daydım. Sonra bir Amerika maceram oldu. Bir Amerika'ya gittim geldim. Sonra Scotty. Şimdi işte bir 14-15 ay kadar oldu. Migros'tayım. Migros e-ticaretteyim. Hı hı. Kısaca böyle söyleyeyim.
Bayağı aslında geniş bir yelpazeden geçmişsin. Donanım da var, yazılım da var, yurt dışı da var. B2C de var, B2B de var.
Aynen.
Hakikaten böyle farklı alan olmuş. Bu bilerek yaptığın bir karar mıydı? Hani böyle geniş tutmak yelpaze, yoksa öyle gelişti mi?
İki yerde çok büyük switch yaptım. Değişiklik oldu. Birincisi donanımdan yazılıma geçerken. Bir diğeri de yazılımda çalışırken startup geçişi. Sonra tekrar kurumsala döndüm. Yani aslında birisi biraz daha geleceğe yönelik bir karardı. Bir diğeri de böyle biraz daha hani yeni teknolojiler, startup dünyası burada ne var onu bir denemek için tekrardan büyük scale'e geri döndüm. Komodo'daki biraz daha globaldi aslında, böyle bir 24-25 dilde ürün vardı. 4 ülkede farklı ofis vardı. O biraz daha bir işin, bir ürün globalliğe nasıl çıkıyor orada onu bir deneyimleme şansım oldu. Scotty'de de şeyi görmeye şansım oldu. Biraz daha böyle startup'ın zero to Wuhan şeyini. Hı hı. Hatta biz orada sıfırdan 100 milyonu gördük. Onu bir görme şansım oldu. Şimdi tekrardan kurumsalda buradaki ekibi yeni kurduk. 14 ay kadar oldu. Bir sıfırdan ekip kurma. Burada işte biraz daha product ekibinin şekillenmesi tarafında biraz daha çalıştım. Biriktirdiğimiz deneyimlerin hepsini de burada kullanmaya çalışıyoruz şimdi.
Anladım. Süper. Ve yaklaşık kaç ay oldu demiştim Migros'ta?
14-15 ay kadar oldu.
14-15 ay. Yani yine bayağı olmuş aslında. Hani evet. İlk o şeyleri de atlatmışsın, o değişim şeylerini. Peki Migros'u biraz hani anlamak istemişim. Migros'u bilmeyen yok tabii. O yüzden mesela öyle bir avantajımız var. Migros'u anlatmamıza gerek yok. Migros'un ne yaptığını anlatmamıza gerek yok burada. Ama Migros zaten hani köklü, senelerin Migros'u. Kocaman bir şirket. 81 il. İnanılmaz büyük bir operasyon. Ve bunun bilmiyorum kaç sene önce başladı ama hani son belki 7-8 senede yanına sanal market denilen işte e-ticaret operasyonları da başladı.
Evet.
Şimdi tamam, tabii bu çok önceydi ama oradaki hani şirketteki değişim nasıl olmuş? Yani orada sen hala o değişimin getirdiği, sancı demek istemiyorum ama değişimin getirdiği farklılıkları görüyor musunuz? Yani eski Migros, yeni Migros gibi böyle bir ayrım var mı?
Değişim burada çok önce başlamış. Bir kere çok dışarıdan fark edilmese de benim buraya geldiğimdeki ilk feedback'im oydu. Burada böyle bir dünya olduğunu insanlar çok bilmiyor. Anlatmak lazım dediğim şey oldu. Biraz geçmişini anlatırsak belki kafalarda daha net oturur. Migros'un daha önceden ilk yaptığı iş Kangurum diye bir şey vardı. Hatırlıyorsanız Yeşil Kangurum konu vardı.
Evet.
Kangurum Türkiye'nin ikinci e-ticaret sitesi ve Türkiye'nin ilk pazar yeri. İlk çıkış modeli direkt tedarikçilerden son kullanıcıya satma modeliyle çıktı. Ben de o zamanlar sadece logosuyla hatırlıyorum. Sonradan iş model biraz daha evrildi. O gün belki pazar hazır değildi. Şimdi bu dönemde işte bu online grocery, Migros tabii dışarıdan da çok beslenen bir şirket. Yani globalde neler oluyor, neler bitiyor çok şey. Yani yaklaşık 18-19 yıllık bir online market işinden bahsediyoruz. Çok oturmuş bir deneyim, oturmuş bir operasyon var burada. Fakat son 3-4 yılda artık böyle şey, hani en önemli maddeler işte bu omnichannel tarafı, hibrit müşteri, işte online'dan offline, offline'dan online'a. Bunlar çok önem kazanmaya ve dünyada da trend olmaya başlayınca online taraftaki şeyler biraz daha büyüyor. Kadrolar, ekipler, oraya ayrılan bütçeler. O değişimi şu anda da hissediyoruz. Bir de hani offline'daki büyümeye oransal, online'daki büyüme çok daha hızlı. Onun da etkisi çok fazla var. O yüzden biraz daha böyle dinamik bir ekip var. Biraz yani Migros 65 yıllık şirket ama e-ticaret tarafı biraz daha pazarda rekabete uyum sağlamak için biraz daha farklı bir yapısı var. O yüzden işte perakende kafasından biraz daha e-ticaret kafasına uygun. Ben de aslında onları çok dışarıdayken bilmiyordum. Böyle bu gelme başlama, işte görüşme süreçlerinde çok daha net anlamaya başladım. Burada farklı bir ekip var ve şirket buna çok ciddi yatırım yapıyor. Yani her sene, ya ben mesela çok şaşırdığım bir şey şu oldu. Startup'ta o hypergrowth'u gördüm de kurumsalda böyle bir hypergrowth'u çok görmemiştim. Ben de duymamıştım. Burada var. Grocery'nin online'daki pazar payının da çok düşük olup bunun artmasının da çok etkisi var. Son dönemde Covid'in de etkisi oldu. Yani her sene %150'nin üzerinde büyüyen bir şey var. Yani bu scale'de aslında çok büyük bir oran. Zaten Covid'de çok daha büyük rakamları konuşuyorduk. Burası biraz daha böyle hani önem veriyor ve buraya inanılmaz bir yatırım var. Ekipleri de büyütüyoruz zaten. Ürünlerden belki biraz daha şey yapmak, kafalarda oturuyoruz. Aslında bir tane sanal market yok. Yani bir tek ürünümüz sanal market değil. Bir sürü vertical'da çalışıyor bu şey. Bir sürü dikeyde şey var. Yani sanal market bu teslimat zamanını sizin kullanıcının belirlediği bir slotta çalışıyor. Akşam 9 istiyorsunuz. 9'a getiriyorlar. Bir de bu instant delivery dediğimiz işte anlık 30 dakika içerisinde getiren şey var. O da Migros Hemen. Taze Direkt var. O da biraz grocery'de hani biraz daha böyle online, organik, fresh ürünler satıyor. Ve o da şey yapıyor. Hani randevulu teslimat yapıyor. Yani siz belirliyorsunuz. Hı-hı. Bir de Makro'nun online var. O da bizim ekipte. Makro'nun online'da bildiğiniz makro center'ların işte yaklaşık 70 tane mağazası var. Onların online şeyleri. Bu dönemde en büyük büyümeyi de zaten makro sağladı. Yani orada şey çok garipti. Mağazanın deneyimi çok iyi olduğu için biraz da premium bir segment. Mağazadan online'a çok dönmüyordu müşteriler. Covid biraz daha bu dönemde offline'den online'a dönüşümü şey yaptı. Artırdı. Biraz daha detaylarını zaten ileride konuşuyor oluruz.
Aynen. Ben ya şeyi soracağım aslında. Ya gerçekten çok güzel bir hikaye. 65 senelik şirket. 65 senenin 19-20 senesi zaten online bir şekilde hikayenin bir parçasıydı. Öyle ya da böyle. İyi ya da kötü, büyük ya da küçük. Ve burada belki de hani yönetimine, vizyonuna gerçekten hani takdir edilmesi gereken bir şey. Çünkü 18-19 sene boyunca bunu devam ettirdiler. Yani hani bu iş bir şekilde olacak diye hani o yatırımı da kesmediler. Ve bugüne geldi. Şimdi hani Covid bir kenara. Ama Covid öncesinde de bence bayağı zaten artık eminim ki satışların iyi bir kısmı hani oradan da geliyordu, online'dan geliyordu. O yüzden bence bunu takdir etmek gerekiyor gerçekten şirketin bu vizyonunu. Bir de birkaç kere şey dedin, Migros e-ticaret hani içeride dışarıdan gözüktüğünden daha farklı bir şey var. Bunu hani anlatmamız lazım tarzı bir şey dedin. Nedir o farklı olan şey?
Aslında genel böyle dışarıdan kurumsal görünüp içi farklı olan şirketlerde yaşanan şey burada da oluyor. Biraz belki bu borsaya kote olmanın getirdiği şeyler. Biraz da yani ben geldiğimde en çok şaşırdığım şey buradaki teknoloji mimarisi, altyapı, datayla çalışma mantığı. Bunlara çok şaşırmıştım. Yani içeride bir arkadaşım vardı, duyuyordum ama işin içine girince biraz daha şaşırdım. Bizim kullandığımız birçok İşte bir önceki deneyimde kullandığım birçok teknoloji burada da kullanılıyorlardı. Ve en çok beni şey hani böyle etkiledi. İşte Amazon'da yeni bir servis çıkıyor. Chat hemen ekipten bir parça böyle bir deniyorlar. Hemen production'a geçiyor. Bir de böyle büyük bir scale'in büyük teknoloji provider'larda çok fazla use case çıkartmanız söz konusu oluyor. İşte Google'la çalıştık. İşte Amazon'la birkaç servisi ilk denemeyi başardık. Bunu görünce bu ayrı bir motivasyon. Yani bunu ben çok şaşırdım. Bir de hani şey böyle çok bazen çok büyük bir trafik oluyor. Özellikle Covid'de çok yaşadık bunu. İşte o saat Böyle gece 12'den 12.06'ya kadar bir 18 bin sipariş falan oluyordu. Yani böyle 6 dakikada 18 bin sipariş handle etmek biraz 18-20 SQ arası oluyor sepette. Hani bayağı bir zor bir iş aslında. Bunu kaldıracak bir mimari altyapı hiç dışarıdan böyle şey olmuyor. Çok belli olmuyor. Bunu biraz daha şey yaptık. Yani yaşayınca gördük. Bir de vizyon çok daha şey. Hani globalden beslenen ve içeride datayla çalışan bir ekip var. Çok güzel bir KPI yapısı var burada kurmuşlar. Onlar beni biraz daha şey yapmıştı. Hani dışarıdan belki çok görünmüyor. Belki çok şey yapılmıyor ama bunlar inanılmaz şeyler. Hani burada sadece biz kurumsalız deyip burada hani hiçbir şeyi up to date tutma yerine her şey full update ve hani son şeyler kullanılıyor. Bu beni çok şey yaptı, hani etkilemişti. Bunu söyleyebilirim.
Peki globalden beslenen bir şirket diyorsun. Yani ne demek bu beslenen derken?
Aslında şöyle, bizim CEO'muz Özgür Bey, Consumer Goods Forum diye bir ekosistem var. Perakende, dünyadaki Perakende Birliği. Bu dünyadaki Perakende Birliği'nin başkanı. Hı hı. Bu çok belki yani basında birkaç defa çıktı da. Bu şu demek, siz Walmart'ın olduğu, Alibaba'nın olduğu, işte Kroger'ın olduğu, dünyadaki Perakende, yani şöyle 5 trilyon dolar diyebiliriz. Yani bu şeyi olan ekosistem içinde başkan bir Türk yani. Bu bence çok gurur verici ve oradan da çok fazla böyle bilgi paylaşılıyor. Orada da inanılmaz böyle çevre dostu bir sürü şey yapılıyor. İşte sıfır atık, bir sürü proje çıkıyor oradan. Sağlıklı yaşam, bizim mesela app'lerin içine de girdiği birçok şey var. Bizim de lead ettiğimiz projeler oluyor. Mesela biz bunları yapıyoruz. Bu case study'ler çıkıyor. İşte online bir seminer oldu Japonya'da. Orada mesela birçok firma, evet, bu sağlıklı yaşam yolculuğu modeli çok güzel. Onlara bayağı bir data paylaştık ve şey yaptık. Hani bu insanların hayatına dokunan da bir özellik. Oradan çok besleniyoruz. İşte bugün teknoloji nereye gidiyor? Grocery, işte o market tarafı hayatına bunu nasıl uyguluyor? O ekosistemden inanılmaz besleniyor şirket. Ben bunun çok acayip şeyi var yani, pozitif etkisi var. Bu çok bir şey, hani böyle dışarıda çok basında birkaç defa çıktı da çok dışarıda şey yapılmıyor. Ama ben şeyim yani, bunu çok büyük ekmeğini yiyoruz biz yani.
Evet ya, anlattıkların gerçekten çok güzel, enteresan şeyler. Peki şeyden biraz bahsedebilir misin? Teknoloji ve ürün ekiplerinin biraz organizasyonel yapısından.
Bizim bu tarafta Migros e-ticaret bir direktörlük aslında. Bir direktörün altında işte iş birim lideri, biraz daha head of product gibi rollerin olduğu 5-6 tane arkadaşımız var. İşte pazarlama bir iş birimi, operasyon bir iş birimi, işte teknoloji bir tarafta, biz bir taraftayız. Biraz daha bizim tarafta yani normalde işte bazen product ekibi teknolojinin altında oluyor. Biraz daha biz dependent, bir böyle ayrı bir yapıyız. Birlikte çalışıyoruz ama product direktöre bağlı dikeyde. Yani o yüzden şey, teknolojiyle böyle kol kola çalışıyoruz. Hı-hı. Her takım ve biraz daha şey bahsedelim. Nasıl çalışıyoruz biz? Nasıl bir organizasyonun içinde yer alıyoruz? Burada çok yeni de başladık. Ekibi de çok yeni kurduk. Yaklaşık 10 kişiyiz bizim ekip. İçeride de 75-80 kişilik de bir teknoloji ekibi var. Her takımın bizde bir product owner'ı var. İşte biraz daha böyle bazen, hatta şimdi bir iki takıma bakmaya başladı bazı arkadaşlarımız. Çok şey çalışıyoruz yani, böyle bir bütün ritüelleri uygulamaya çalışıyoruz. Böyle best practice'leri sürekli denemeye çalışıyoruz. Çok şey bir ekip var, genç bir ekip var. İnanılmaz böyle şey ve mesela eğitim çok önemli burada. İşte bu BBS'lerden falan bahsetmiyorum yani, hani ekip sürekli eğitim alıyor ve sürekli workshoplar yapıyoruz. Biz de yapıyoruz, IT tarafı da yapıyor.
Dışarıdan insanlarla mı, ekip içerisinde mi?
Ekip içinde de var, dışarıdan da var. Yani mesela bizim ekibe yaptığımız eğitimlerden en sağlamı şey oluyor. Ben ayda bir en az bir tane Head of Product arkadaşı sektörden getirip ekiple böyle bir kahve içmesini, bir fikir alışverişi yapmasını sağlıyorum. Sağ olsun arkadaşlar da destek oluyor. Sürekli biz böyle case'ler çalışıyoruz. İşte gerçek hayatta oluşan kararları önceliklendirmede, İşte risk yönetiminde, stakeholder management'ta, bunların hepsini sürekli böyle bir ekiple sürekli şey yapıyoruz, besliyoruz. Diğer iş birimi liderlerinden ya da diğer yöneticilerden de ekiple alakalı şeyi de alıyoruz. Hani şu konuyla alakalı, pazarlamayla alakalı mesela bir saatlik workshop yapıyor. İşte şirket pazarlamaya nasıl bakıyor? Biz nasıl iletişimi güçlendiririz? İş yapış şeklinin haricinde sürekli böyle bir geri bildirim alma ve karşılıklı nasıl iletişim artırırız şeyleri çok fazla var burada. O yüzden o kültür çok şey iyi yani.
Anladım. Peki bu 10 kişilik product ekibi var dedin. 80 kişilik teknoloji ekibi var dedin. Ve her takımda bir tane product owner var. Takımı siz nasıl tanımlıyorsunuz? Yani Macros Online bir takım mı? Yoksa başka bir şeye göre mi ayırıyorsunuz takımları?
Evet. Biraz aslında biz yani böyle ekip kurarken yapı biraz farklıydı. Şimdi biraz daha evrilmeye çalışıyoruz. Geldiğimizde tek bir platform üzerine bütün product'lar yani kaynak biraz daha limitli olduğu için tek bir stack üzerine bütün product'ları kurdukları için yani o zamanın gerekliliği oymuş, o yapılmış. Hiç öyle bir şeyim yok yani değerlendirmiyorum. Doğru olanı yapmışlar zamanında da. O yüzden ilk başta geldiğimizde domain spesifik çalıştık. Product spesifik değil. Yani işte bir ekip çok ağırlıklı işte şey geliştiriyor, ödeme geliştiriyor. Bir ekip çok ağırlıklı pazarlama tarafında CRM şeyleriyle alakalı geliştiriyor. İlk öyle başladı. Sonra artık bu değişim süreci içerisinde her bir takım biraz daha self-organized olmaya başladı. Artık bir takımın içinde backend'cisi, frontend'cisi ve native hem iOS hem Android'cisi var. O takıma da artık bir ürün verdik. Artık ürün üzerine de yani işte artık sanal market bir tane takım olarak da sahibi var. Product owner olarak da sahibi var. Ama yanında o takıma bakan product owner'ın bir tane de domain expertliği oldu şimdi. O da çok büyük bir avantaj oldu. Yani hem mesela bir arkadaşımız var sanal markete bakan. Hem işte product owner sanal marketin bütün sorumluluğunda. Hem de ödeme domaini onda mesela. Bu çok büyük şey etkisi oldu. Şimdi onları da her domain bizde minimum 6 ay maksimum 1 sene. Yani Şubat'ta işte yani ilk çeyrek dönümüzdeki ilk çeyrekte onları rotate ediyoruz. Dolayısıyla böyle biraz daha silolaşmanın önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani öyle bir kişi böyle burada ben sabit kaldım, burası benim, burası benim comfort zone'um falan gibi bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Benim en korktuğum şeylerden bir tanesi silo bir yapı oluşturma. O yüzden takımlar da çok dinamik değişiyor bu arada teknoloji ekibindeki. O yüzden içeride böyle burada hakikaten bir buçuk yıl kalan birisi bayağı bir domaini öğreniyor. Artı product konusunda da uzmanlaşıyor. O yüzden bir kişi de böyle ben geldim bu ürün 3 sene benim falan gibi bir şey yok yani. Özellikle şeye de dikkat ediyoruz. Ön yüzde mesela valla bizim ürünlerden bahsetmek çok şey olabilir. 4 tane böyle ön yüze bakan ürünümüz var. Bir de arkada 3 tane back office ürünümüz var. Hani o yüzden ön yüze bakan arkadaşları mutlaka bir sonraki rotasyonda arka yüze bakan ürünlere geçmesini sağlıyoruz ki bu sefer contribution inanılmaz fazla oluyor. Ya evet arkada biz bunu yapınca düzeltince ön yüzde böyle bir deneyimi iyileştiriyor. Biraz da aslında service design kafası. Yani bizim full dijital bir deneyimimiz yok. Yani biz dijitalde başlayıp kapıda biten bir deneyimimiz var. Hani biz günün sonunda işte meyve, sebze, işte evin ihtiyaçlarını satıyoruz. Ama sipariş geldikten sonra mağazada toplanıyor. Sonra o arkadaş sevkiyat yapan arkadaşlar onu alıyor. Götürüyor, müşteriye bırakıyor. Yani bir sürü touch point var. Bunları da iyileştirmeyi sağlamak için ön yüze bakan arkadaşlar back office'e geçince aa ya bunlar gerçekten şuralara dokunsak ön yüzde bunları iyileştiririz şeyini çok alıyoruz. İnanılmaz faydalı oluyor o yüzden.
Anladım. Peki bir şey soracağım. Aklımda kaldı. Şimdi product owner'a diyorsun ki hem bir product sorumluluğu var. Bu bahsettiğin sanal market instant taze direkt macro online veya back office'lerden bir tanesi. Artı bir de domain uzmanlığı var. O da mesela evet. Bir ödeme. Peki bu şey mi demek oluyor? O product owner'ın mesela ödemeye de bakan product owner'ın takımı aynı zamanda ödeme işlerini de mi yapıyor? Yoksa başka evet. Bir takımla mı çalışıyordu product
owner? Yok. Aslında o daha önceki deneyiminde o takım daha spesifik ödeme domaininde çalıştığı için o domain onun üstüne kalmış oldu. Şimdi yeni yeni product'a evriltiyoruz işte. O yüzden o geçiş şu anda bizde geçiş dönemi var.
Anladım.
Ama o domainin sahibi demek şu demek. Diğer ürünlerin ödemesi de onda. Yani daha çok backend tarafındaki ya da mimarisel taraftaki şeyler onda. Ön yüz gene herkesin kendi product'ının ama mesela yeni bir ödeme yöntemi entegre edeceksiniz. O ödeme yöntemi ilk onun ekibinden entegre ediliyor ve o direkt oradan dağılıyor.
Anladım. Peki self-organize olmaya başladık dedim takımlar için. Yani ne kadarlık ne kadar self organizasyondan bahsediyoruz burada? Yani yukarıdan mesela ne gibi yönlendirmeler geliyor, ne sıklıkla geliyor, ne şekilde geliyor? Orayı biraz anlatabilir misin?
Burada bir şirketin bir oturmuş bir hedef çalıştayı ve KPI ve OKR yönetimi var. Bir oradan gelen şirket hedefleri var. Aslında oradan çok high level geliyor. Yani diyorlar ki bu seneki hedefimiz yüzde şu kadar büyümek. Sadece gelen hedef o. Bir de bazı spesifik regülatif ya da işte spesifik yapılması gereken projeler oluyor. Onlar geliyor. Onun haricinde biraz daha o hedefi aldıktan sonra biz bunu nasıl yaparız? Bayağı bir kafa patlatıp onu her takıma ve ürüne bölüyoruz. Ve onlar herkesin hedef kartları var. Hedef kartlarına giriyor. Bunları her çeyrekte yeniliyoruz. Biraz aslında yukarıdan aşağı bizim roadmap'in belli bir kısmı şirket hedeflerine uyum. Belli bir kısmı da ürünün e-ticaret pazarındaki büyümesiyle alakalı dağılıyor. Self-organized'dan en çok kastettiğim şey şuydu aslında. Bir takım aldığı feature'ı baştan uca çıkartacak şeye sahip. Yani gideyim o ekipten diğer desteği alayım. Yani yok. Yok. Hani onlar backend'ini yazsın, mobilciler beklesin, arkadan ilerlesin, mobil takım ayrı şey falan.
Deploy'u da kendileri yapabiliyorlar mı?
Aynen. Yani bazen günde 3 release çıktığımız oluyor arka taraftan. Böyle çok dinamik bir yapı var. Hatta böyle arkadaşlar Slack üzerinden alıyor. İyi yani.
Peki bu hedef kartları enteresan geldi. Onlardan biraz bahsedebilir misin? Yani o hedef kartlarında şimdi yukarıdan hedef %X büyüme veya hani regülatif bir şeyin örneğini verdin ama benim anladığım biraz daha böyle hani KPI'ler geliyor diye anladım. Yani şurada büyüme,
tabii.
Ne bileyim sepet ortalaması yükseltme falan gibi şeyler geliyordur belki. Onun aşağıya ürüne yansıması nasıl oluyor?
İşte o tam bizim roadmap maceramız. Yani aslında bizim roadmap onunla birlikte şekillenmeye başlıyor. Şimdi hedef biraz kırılarak geliyor. Şirket bize en temelde iki tane KPI'miz var. Birisi ciro, birisi karlılık. Yani en temelde. Bu iki KPI çok şey geliyor. Standart her iş birimine gelir yani. Okay. Onlar geldikten sonra iş birimi bazında onları kırıyoruz. Yani herkes eşit miktarda büyümüyor tabii ki. Herkesin aynı miktarda kullanıcısı yok. Kiminin acquisition yapması lazım, kimisinin retention kasması lazım. Onlar bir tık iş birimi seviyesinde, ürün product seviyesinde bölünüyor. Bölündükten sonra da ekipler kendi içine dağılıp fikirleri geliştiriyorlar. Birçok fikir zaten şey oluyor yani hani çıkmış oluyor. Hatta böyle şey yani dışı yani önceliklendirmede yukarıdan aşağı çiziyoruz. Impact'te hangisi çoksa onu almaya gayret ediyoruz. Çünkü çok fazla fikir var ve çok fazla iş var. Böyle bir sınırsız da kaynak yok yani. O yukarıdan aşağı gelen şey bizim roadmap'i çok etkiliyor. Roadmap'te de şöyle bir stratejimiz var. Roadmap'i çıkartırken o iki ana büyük KPI var. EBITDA ve şey işte hani ciro. Oraya dokunan altta 4 tane ana KPI belirledik. Yani onlar goal diyelim. Bizim orada %100 büyümeye goal hizmet edecek. O gole ulaşmak için bu kadar ciro ve bu kadar karlılık yapmamız lazım. Okey. Aşağıda hangi KPI'lere bakmamız lazım? 4 tane 5 tane orada temel KPI'miz var. Herkes geliştiği projeyi ve fikri o KPI'ye mutlaka şey yapmak zorunda. Yani öyle bir KPI olmadan ya ben şunu çok beğendim bu projeyi yapayım diye hiçbir şey yok. Onu da almadan hiçbir iş biriminden iş de kabul etmiyoruz. Önümüzdeki yıl geçmeye çalıştığımız yapıda KPI datası artı hedef cirosu ya da hedef büyüme şeyi. Yıl sonunda da biz bu kadar iş aldık. Bu iş birimi bize bu kadar talepte bulundu ya da biz bu kadar bir proje geliştirdik. Teknoloji ekibi bu kadar iş geliştirdi. Bunun karşısında parasal karşılığı bu ölçümlemeyi hedefliyoruz. Bu da hani bayağı işin şey oluyor yani top of cherry'si oluyor.
Evet.
Önümüzdeki sene buna geçmeyi planlıyoruz.
O 4 tane alt hedeften bahsettin. Yani onları paylaşabilir misin bilmiyorum ama ya paylaşabilirsen ne gibi şeylerden bahsediyoruz orada?
Ya biz biraz daha onları böyle kodladık. Günün sonunda böyle bir sürü KPI çıkıyor ama baktığımızda genelde ya acquisition tarafında hani böyle yeni müşteri katarak büyüyorsun ya da bizim operasyon çok operasyon yoğun bir şirketiz biz. Hı-hı. Ya da operasyon tarafında bir saving yaparak yani bir şey yaparak büyüyorsun. Birinci şeyimiz revenue, optimizasyon, user experience dediğim şey var. Engineering bir de regulation var. Bu 5 tane temel KPI'miz var şu anda. Bunları da şeye böldük, markalara böldük. Her marka bu KPI'lerden şeyine göre hedeflerini gerçekleştiriyor. Bunların şeyine bakıyoruz sonra. Yani biz burada işte revenue tarafında şu işleri yapmışız. İşte dijital pazarlama bizden tool entegrasyonu istemiş. Ya da biz product search'te recommendation'da şu işleri yapmışız. Ne artırdı revenue'de? Bunlara hep bakıyoruz artık yani.
Anladım. O zaman bayağı kapsamlı bir veri operasyonu var içeride. Çünkü sen yaptığın şeyin etkisini çok direkt bir şekilde takip edebiliyorsun.
Evet, ediyoruz. Ya bu çok üstten aşağı doğru inen bir şey. Hatta ben böyle şaşırdığım şeylerden bir tanesi, bizim mağazala 2200 tane mağaza var Migros'ta. Bu arada her Migros olan mağazada sanal market operasyonu yok. 81 ildeyiz ama her yani 2200 mağazanın 2200'ünde de yok. Bu 2200 mağazada şöyle bir yani işi datayla Migros şu kadar yönetiyor. Hepsinde böyle bir data altyapısı var ve mağaza müdürü önüne açıp bugün saat 10'da cirosunun ya da işte 11'de cirosunun ne olduğuna bakıp bugünkü hedef cirosuna ulaşıp ulaşmayacağını görebiliyor mesela. İçeri gelen müşteri sayısı, kasadan çıkan fiş ve işte bugün ne kadar yok sattım, bugün ne kadar müşteri girdi içeri, hangi ürün grubunda ne kadar karlılık elde ettim, ne kadar çok sattım, kaç fiş kestim, sepet ortalamam ne oldu, bunların hepsini anlık, günlük yani mağazadaki arkadaşlar görüyor. Ta yukarı doğru bu data çıkıyor. O yüzden şirketin en üstünden başlıyor bu data vizyonu aslında. Bu burada çok iyi yani. Mağazaya gidiyor işte CEO'muz. Şeyde iPad var elinde işte. iPad'den açıyor. Birlikte değerlendiriyor. Öyle bugün işler nasıl gitti? Ne oluyor? Nasıl çocuklar tadında
değil? Esnaf gibi değil diyorsun yani. Çocuklar nasıl, satışları iyi mi? Müşteri var mı? Yok yani, öyle bir şey.
Tabii o merhabası diyorsun. İşin başka ama şey deyip hani gerçekten burada işler nasıl gidiyor? Evet, meyve sebzede ne durumdasın? Kaç ürün var raflarda? Kaç stoktan kaça düştün? Bunların hepsine bakılıyor. Bizde segment bazında ve kullanıcı davranışı bazında kırıp bakıyoruz. Bayağı detaylı şeyler var yani. Her gün 6 tip farklı rapor geliyor mesela bize.
6 tip derken atıyorum ciro, ürün içerisindeki şey, trafik
veya... Ya ben koymuş. Bütün ürünlere baktığım için, bütün yani bazı ürünlerin ayrı
raporları var. Bütün ürünlerin raporu geliyor diyorsun.
Evet, bazı ürünlerin ayrı raporları var. Yani mesela şeyi takip, mesela instant delivery, böyle hızlı teslimatı takip ettiğimiz KPI'lerle, randevulu teslimatı takip ettiğimiz KPI'ler biraz farklı. Onların iş modelleri de farklı. O yüzden ona göre takip etmemiz gerekiyor. O yüzden o şey çok var. Hani biraz daha böyle şey yapalım, herkes datasına göre çalışsın deyip de içeri böyle aldığımız tool'lar var. Yani bugün operasyondan da bir arkadaş bir karar almadan önce hemen datasını hazırlayıp şey yapabiliyor. Böyle data görselleştirme tool'ları da içeride kullanılıyor. Onları böyle birkaç aydır aldık, deniyoruz. Şimdi işte bayağı kullanıcı sayısı biraz onun şeyine geçtik yani. Bu buralarda böyle bir yok bu tool'a bu kadar para vermeyin, çok paraymış falan, hiç öyle bir mindset yok yani.
Yatırım hepsi diyorsun, yatırım kafasında.
Aynen.
Anladım. Peki hangi tool'ları kullanıyorsunuz? Bu arada meraktan sordum.
Data tarafında mı yoksa
data,
genel
pardon,
data tarafında data. Yani işte asıl bizim şeyler Data Studio'da şey oluyor. İşte BigQuery tarafından geliyor. Hı-hı. Ondan sonra alt tarafa doğru bir sürü raporlama sistemleri var. Birçok arkadaş Data Studio'da zaten kendi işini görüyor ve şeyini çıkartıyor. Chartio kullanıyoruz bu tarafta. Chartio biraz daha görselleştirme, data visualization tarafında çalışıyor ve onu herkese verdik şimdi. Bir bizim işte ekibin kendi kullandığı, işte ekipten birkaç arkadaş Tableau kullanıyor. Böyle farklı şeyler deneyenler de var yani. O yüzden çok açık böyle şeyler denemek isteyenlere de yani.
Anladım. Bu da enteresan. Bu bence bayağı kültürün bir göstergesi. Çünkü büyük şirketlerde maliyetleri de optimize etme açısından hani her şeyi tek sistem yapalım kafası da vardır. Anladığım kadarıyla böyle bir şey yok sizde.
Biz onu biraz daha şey yapıyoruz aslında.
Esnetiyor musunuz?
Source'u tek yere çektik. Sonra isteyen istediği tool'a şey yapabiliyor yani. Biraz daha KVKK mevzusuna olmayan şeyleri, konu olmayan dataları. O yüzden şey var yani, o alınan izinler kapsamında datalar biraz daha şey oluyor. Hani insanlar merak edip işte kullanım datası, İşte satış datası, bunlara çok rahat bakabiliyor her yerde.
Anladım. Peki siz yepyeni bir inisiyatifi nasıl hayata geçiriyorsunuz? Yani bu atıyorum Taze Direkt'in satın alınması nispeten daha yeni veya Instant Delivery ne zaman başladı, hızlı teslimat ne zaman başladı hatırlamıyorum ama yani o kadar büyüklükte bir şey olmasına gerek yok. Hani mevcut sanal marketin içerisinde de yeni bir hizmet, yeni bir ürün, daha önce olmayan bir inisiyatı nasıl yönetiyorsunuz?
Ya mesela bir şey örnek verebilirim. Mağazadan teslimat, işte yurt dışında click and collect dediğimiz şey başladı. İki sebebi oluyor. Ya ihtiyaçtan, %90 ihtiyaçtan doğuyor. Click and collect öyle doğdu zaten. Pandemide inanılmaz ihtiyaç oldu. Çünkü operasyonda bir kapasite var. Yetmediği yerde insanların gelip alacağı şeyi yaptık. Böyle yani %90 ihtiyaçtan doğuyor ve ihtiyaç çok spesifik rakamlarla geliyor. İşte burada şöyle bir ihtiyaç var. İşte mağazalara insanlar giremiyor. Belli saatlerde kapanıyor, açılıyor. Bu kadar bir ciro kaybı var. Bunu çözmek için, ciro kaybı problemi çözmek için ne yapabiliriz? İşte globalde ne var? Türkiye'de ne oluyor falan? Böyle bir öyle uzaydan bir fikir çok gelmiyor yani. Hani böyle bir tek böyle %90 bir problem, bir ihtiyaçtan geliyor. Çünkü çok eski bir yapı ve market alışverişi biraz frekansı yüksek bir iş. O yüzden her gün yeni bir ihtiyaç çıkıyor zaten, aslında bir probleme bağlı. Çok ürün var, çok farklı istekler var ve çok farklı bir kullanıcı şeyi var, perspektifi var. O yüzden sürekli bir şey var yani, aslında besleniyorsunuz. %10'luk da bir inovasyon, belki %10-15 diyeyim, inovasyon tarafı var. Bu da işte dışarıdan beslendiğimiz taraftan geliyor. Bazı işleri perakende sektöründe Migros'un öncü olarak yaptığı görülmüştür. İşte bu jet kasalar. Mesela işte bizim tarafta işte şey, bu şeyde sanal marketin normalde aynı gün değil de 2 saat, belki bazen bazı yerlerde 1 saate kadar düştüğü teslimat şeyleri. O yüzden bir inovasyon tarafında çok şey var da onları ben belki çok şey yapamayabilirim.
Okay,
anlatamayabilirim ama yeni bizim mağazalarda çıkan bir şey var mesela. Bir tane robotik firmayla bir işte Microsoft'la ortak çalışan bir şey var. Rafların arasında dolaşıp rafların içerisindeki o işte 11-12 tane kamera var üzerinde. Bir de LiDAR sensör var. Dolaşıyor mağaza rafların arasında. Hangi mağazada ne kadar eksik var? Hangi frekansta doluyor? Onların datasını çıkartıp işte içeri emir üretiyor. Diyor ki işte şu rafta bu kadar boş, bu sıklıkla boşalıyor, bu mağazanın repeat order'ını buraya kadar şey yap. Şimdi ismini hatırlamadım. Hocamızın da Koç Üniversitesi'nde bir hocamızda bir proje var. Onu ben de bayılıyorum. Sistem mağazaların tüketimlerini otomatik tutup şey yapıyor. Sistem depoya otomatik sipariş geçiyor ve orada bir model çalışıyor. Tamamen o bölgeye, o müşteriye, içeri giren mağaza sayısı, tüketim sayısına bakıp sürekli %90-92 ile başarı çalışan bir altyapı var. Ya aslında şey çok bizde abi. Hani kalem çok fazla.
Evet.
Yani işte depo, sipariş, satış, burada çok fazla şeyler yapılıyor. Online tarafta da biraz daha biz böyle yeni ihtiyaca uygun şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha bu dönemde ihtiyaç çok fazla arttı. Pandemi biz biraz böyle pandemide böyle 20 saat ayakta kaldığımız zamanlar oluyordu.
O günleri biraz anlatsana, Mart, Nisan. Yani gerçekten hani herkesin evet kapandığı, cumartesi gününe birden işte karantinaya alındığımız ve marketler de kapalıydı. Sonra yavaş yavaş kargolar açılmaya başladı falan. Hani orada size nasıl yansıdı?
Bizim tarafta böyle bir hareketlenme oldu. Yani böyle ilk başlangıcını söylüyorum. Sonra biz böyle hani bu kadar böyle bir işte şey beklemiyorduk. Ama 15-20 gün erkenden hazırlık yapmaya başladık. Şimdi teknoloji tarafındaki büyümeyi karşılamak hani biraz daha nispeten böyle bir gecelersin, çalışırsın, işte makineleri büyütürsün, biraz daha böyle optimizasyon, böyle çok yoğun 2-3 hafta çalışırsın ve çözebilirsin. Ama operasyon tarafındaki büyüme biraz öyle kolay değil. Yani pandemi öncesi çalışan, o sahada çalışan insan sayısı ve pandemide 6000'e yakın insan geldi içeri bu sevkiyatları yapabilmek için. Biz
ek kaynak.
Evet, böyle işte dışarıdan araç entegre etmeniz ve bunu sisteme dahil etmeniz gerekti. Burada bayağı bir yoğun çalıştık. Belki biraz daha böyle hani oransal sayılardan bahsedebilirim. Bizim tahminimiz böyle çarpı 2-3'tü. Hani böyle globalde de takip ediyorduk. İşte Walmart kaç katına çıktı falan. Ya da işte Avrupa'da ne oldu? Böyle biraz İtalya'ya, biraz İngiltere'ye falan. Dedik 2-3 bandına kalır. Türkiye biraz aksine bir 6 kat falan arttı. Yani böyle işte hep böyle şey konuşulur ya, içeri gelir bir conversion rate konuşursun. Biz evet. Aslında fulfillment rate konuşmaya başladık. Yani içeri gelen müşterilerin %8'i de %12 arasına hizmet verebiliyorduk sadece. Yani talep var ama şey, öyle bir şey yok. Öyle bir patlama oldu ama o şeyi artırmak, ben o kadar hızlı insan kaynağını içeri alıp bu kapasiteyi karşılamak çok hızlı yaptılar. Yani orada operasyon ekibinin hani mükemmel bir eforu oldu. Bir de biraz böyle kurumsalın orada büyük bir avantajını gördüm. Sistematiği oturmuş şeylerde çok hızlı scale ediyor. Yani sen zaten büyük bir filon varsa buraya 3000-4000 adam eklemek çok hızlı oluyor. Bu sistematiği kurduysan zaten büyük bir şirketsin. Büyük yani böyle kaynağı olanlarla çalışınca çok kolay oluyor. Onun şeyini gördük, hani avantajını. Bu dönemde bayağı yoğun çalıştık ve 65 yaş üstüne yapılan özel şeyler, geliştirmeler oldu. İşte mesela sabah 9 slotuyla 11 saat, 9 ile 11 arasını sadece 65 yaşlı insanların görebileceği özel slotlar açtık ve hep boş kaldı. Onlara özel bir şey yaptık. İşte temassız teslimat, işte zili çalma, işte kapıda ödemeyi kapattık, her yerde online'a döndük falan. Mesela sistem bunun çok altyapısı var. Operasyon kendi eliyle istediği mağazanın ya da istediği lokasyonda, istediği şehrin ödeme yöntemini kapatabiliyor. Mesela işte 30 ilde vardı sokağa çıkma yasağı ama birçok yerde yoktu. Onları peyderpey böyle şey yaptık ve bu sistem buna çok açık. Orada bayağı geliştirme yaptık. Mağazadan teslimatı çok hızlı çıktık. Peki, o biraz daha kurtarıcı oldu.
Ya bu gibi şimdi yeni yeni ürünlerin çıkmasından bahsediyorsun.
Yeni daha feature, önce yapmadığımız. Yeni ürün çok çıkamadık. Yani yeni ürün yapacak kadar şeyimiz olmadı.
Yok, yeni özellik yani feature. Yani ürün derken feature demek istiyorum. Yani özellik yeni demek özellik istiyorum. Çıktık. Özellik bayağı çıkarken çıktık. Şimdi normalde ne? İşte belli bir trafiğe açarsın, test edersin. Hani o süreçten geçti mi yoksa direkt, yani orayı biraz anlatabilir misin? Yani şimdi daha önce yapılmayan bir şeyi şimdi canlı alıyorsunuz ve milyonlarca insanın kullanacağı bir platformdan bahsediyoruz burada.
Evet,
bir prototipleme, bir testing ortalama ortamı falan var mı?
Var. Bizim tarafta böyle içeride çok loyal ve uzun zamandır Migros müşterisi olan bir kitle var. Öyle bir feature hemen bam diye çıkamıyorsun. Mutlaka bir denemen gerekiyor ve şey yani hani çok fazla müşteri marka ilişkisi çok güçlü. Çok böyle bir şey, bir hata yaptığında çağrı merkezi hemen şişiyor yani. Dur yani ne oluyor falan diye. O yüzden genelde biz ilçe, yani hatta mahalle, il ilçe bazında biraz daha gidiyoruz. İşte arkada servis var. Çıktığımız feature zaten canlıya çıkıyor ve onu feature toggling'de açıp kapatıyoruz. Yani işte mağazadan teslimata çıktık. Bunu önce bir deneyimlediğimiz bölgeler var. İşte Bakırköy, işte Kadıköy, Ataşehir. Hatta hep ilk Ataşehir ve Bahçeşehir'de deniyoruz. Ataşehir'i açıyoruz. Ataşehir biraz daha bizim merkezin olduğu yer. Mağazada da gözlemleme fırsatı oluyor. Yani anladım. Gidip mağazaya da bakma fırsatı oluyor. Bahçeşehir'de de yine öyle bir şey var. Orada da çok arkadaşımız var. Hani şey, biraz daha biz canlıyı da hızlı monitör edelim diye. Yoksa öyle bir spesifik region yok. Ama biraz da bizim genel merkez Ataşehir'de, ondan da oluyor olabilir.
Anladım.
Hızlı oralarda deniyoruz. Sonra baktık hani sıkıntı yok. Sahadan da feedback toplamamız lazım. Zaten kullanıcı olarak da böyle hızlı deneyebilecek insanlar daha çok fazla var. Hani bizim ekip, işte pazarlama ekibinden arkadaşlar hızlıca da deniyorlar. Tamam, bir sorun yoksa sonra biraz daha halkaya genişletiyoruz. Türkiye'yi açmak böyle çok böyle acil çıkmamız gereken bir feature'sa bir haftayı bulur. Ama böyle şey hani normal seyrinde çıkıyorsak ve büyük bir işse 2-3 haftaya yayılabilir yani. Çünkü Anadolu'daki çok şey var, hani farklı deneyimler var, farklı sistematikler var. O yüzden şey, biraz daha safe gitmek gerekiyor bizim tarafta.
Anladım. Peki sen gelmeden önce burada bir ürün ekibi var mıydı?
Yoktu. Yani biz geçen sene Mayıs gibi geldim ben. Sıfırdan böyle bir ekip kuralım, biraz daha teknoloji şirketlere, e-ticaret seviyesinde bir organizasyon olsun diye böyle bir çalışma yapmaya başladık hep birlikte.
Anladım. Peki şimdi 10 kişilik bir ekip var orada. Bu gelen ekiplerde bir yani yepyeni bir şirket, yepyeni bir şirket, yeni bir takım. Ama Migros'un getirdiği sonuçta bir kültür var. Hani inovatif ve veri odaklı bir kültür var orada. Senin hani spesifik olarak, hani Murat olarak ürün ekibine açıklamaya çalıştığın ne gibi prensipler oldu mesela ürün takımın açısından baktığımızda?
Ya burada biraz mutlaka işi hani doğru yapmak için önce anlamak lazım. İlk işimiz o oldu. Yani bütün arkadaşlar hem yani işe alım sürecinde hem işe aldıktan sonraki onların oryantasyon sürecinde bir müddet biz böyle silent periyotta kalıp hep dinledik, anlamaya çalıştık. Gerçekten büyük bir domain. Hani işte provizyonla çalışan bir yapınız var, bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Randevulu teslimat anlamaya çalışıyorsunuz. Çok mağaza var. Bir anlama süreci ve bir öğrenme süreci mutlaka gerekiyor. Ve de bizim ekipteki arkadaşların çoğu şey hani daha ağırlıklı ben böyle diversity olsun, farklı sektörlerden de gelsin, sadece e-ticaretten değil deyip biraz daha böyle şey bir ekip, böyle fresh bir ekip kurmaya çalıştık. Onların da öğrenme süreci oldu ama ilk objektifimizi, evre ilk şeyimiz yani yapmaya çalıştığımız şey yaptığımız işi anlamak oldu. Hani biz ne yapıyoruz burada, nasıl çalışıyor sistem? O yüzden şey çok faydasını gördük. İş birimleri inanılmaz yardımcı. Gidip operasyonla çok yakın yan yana çalışma fırsatımız oldu. Pazarlamayı anlama fırsatımız oldu. O dönemde herkes yardımcı oldu. Tabii biraz da şeyde zorlandık. Product ne yapar kısmı daha önce organizasyonda olmayınca
evet.
onu da anlatmak şey oldu. Onu biraz biz böyle biraz daha sözlü yapalım, biraz daha böyle insanlara gidip bir sunum yapalım, anlatalımdan çok insanlar işte görsün deyip işte anlatmaya çalıştık. İşte hep şey anlattık, işte dört ana fonksiyonda çalışıyoruz ama bunu hep birlikte yapacağız, işte iletişim, önceliklendirme, planlama ve execution alanında şey yapıyoruz, bunları da şu işleri yaparak hayata geçireceğiz deyip sürekli bunları yaşatmaya, işte hayata geçirmeye çalıştık. Zorlandığımız şeyler oldu ama en temelde şey hani kültür, karşılıklı anlaşma, öğretme ve destek olma tarafında çok iyi. O yüzden böyle hiç anlatmak ve yaşama zorluğu oldu ve öğrenme zorluğu oldu. Onun haricinde böyle bir kimsenin karşı çıktığı ya da işte sıkıntı çıkarttığı hiçbir durum olmadı. Biraz da şey, biraz da şey abi. Hani bir anda gelmiyor ya o kadar insan. Yani birinci günde 9 kişi tabii başlamadı. O yüzden orada bir süreçte ben de biraz teknoloji ekibinden hem kendine biraz destek olmaya çalıştım. Böyle başladığımda 3-4 takımın delisine giriyordum ben. Böyle biraz şey yaptık yani o dönemde. Çok iyi öğrenme fırsatı oldu benim için. İlk geldiğinde arkadaşlar da pair yaptık zaten. Product owner'lara böyle hemen gelince bir takıma vermedik. Erken başlayana takımına verdik gibi bir ay falan birlikte çalıştılar. Sonra takımlara biraz daha ayırdık.
Anladım. Süper. Peki şu anda da ekibi daha da büyütüyorsunuz diye anladım.
Evet. Ekip 14-15 kişi olacak.
Ne gibi pozisyonlar arıyorsunuz?
Şu anda işte biraz daha böyle product tarafında kullanıcının deneyimini iyileştiren işler yapmaya başladık. Biraz daha böyle data odaklı, işte burada çok fazla churn rate var, buralarda iletişim şey arayüzde iyileştirmeler. Bir sürü şey increment yapıyoruz zaten. Tasarım tarafında böyle bir ufak bir şey takım gibi planımız var. Yani orada 2 kişi var şu anda. Orayı 3-4 kişiye çıkartıp kullanıcı deneyimi artı research'ın da içinde olduğu. Çünkü burada research çok kıymetli ve buna değer veriliyor. Yani siz kullanıcı araştırması yapıp işte insanların mağazanın çıkışında ya da kapıya gittiğinizde çok rahat yeni deneyimlediğiniz bir şeyi gösterebiliyorsunuz. Biraz daha research kaslarını da artırmak istiyoruz. Orası bir büyüyor. Tasarım tarafında bir şeyimiz var. Hatta açık ilanımız var şu anda. UX UI tarafına birini alacağız. İlk fazla bir kişi alıyoruz. Product owner tarafına 2-3 kişi alacağız. Şu anda bir tane orada da ilanımız açık. İlk fazla biraz daha hani teknik background'lı bir bizim back office tarafındaki ürünlere bakacak bir arkadaş şey yapıyoruz ama ya biraz takım içinde hem data bilen hem teknik background'lı hem business background'lı ve sadece tüm ekip full teknik olsun ya da tüm ekip tüm business mind olsun diye bir şeyim yok. O yüzden mesela bizim ekibin içinde endüstri mühendisi arkadaş var. Data ekibindeydi daha önce ama IT'den destek alıp bizim ekiple birlikte çalışmaya başladı. O mesela inanılmaz besledi. Bütün ekibe bir eğitim verdi. İşte hangi şeyde işte nerede bulunuyor datalar, işte hangi şeyden alacağız, çekeceğiz bunları falan. O mesela çok büyük, müthiş bir şey kattı. Bir arkadaş var biraz daha pazarlama şeyli. O mesela kullanıcı deneyiminde inanılmaz şeyler katıyor. Ekipçe bunları sürekli besleniyoruz. Öyle tek düze bir şey de iyi olmuyor yani. Bizim yani ben product tarafında gördüğüm en kritik şeylerden bir tanesi yani günlük koşuşturmada çok fazla bir yoğunluk var. Beslenemediği zaman çok sıkıcı bir hale gelebiliyor. O yüzden kendi içinde de beslenen bir yapı çok şey yapıyorum yani, önemsiyorum. Biraz da böyle işte farklı profilleri takım arkadaşı olarak katmak istiyoruz.
Anladım. Şey pozisyondan bahsettin, research pozisyondan bahsettin. Burada research derken ya ürünle alakalı işte kullanıcı testleri yapan bir researcher mı? Yoksa genel atıyorum mağazaya gidip oradaki kullanıcı deneyimlerini de araştıran bir researcher mı? Ne yapıyor şu anda research takımı sizde?
Şu anda bizde o rolü bir tane danışmanımız var. Dışarıdan bir danışmanlık hizmeti alıyoruz. O gideriyor ve orada bir research'ün ne olduğunu bir 101'ini bir anladık önce. Sonra dedik ki ya gerçekten bu bizim boyutta ihtiyaç olan bir şey. Gerektiğinde mağazaya gitmesi lazım. Gerektiğinde yani aslında biraz daha şey hani elini kirleten, o işte kullanıcı görüşmesi yapıp o scriptleri hazırlayan, doğru soruları yönlendirmeden doğru şekilde soran, çıkan arayüzleri test eden ve onun kaydını alan. Ya bu tarz şeylerde biraz daha artırmaya çalışıyoruz. Bu arada bizim bu research tarafında yaptığımız çok güzel çalışmalar oldu. Ona her yapılan ürünle alakalı product owner da girdi zaten. O yüzden onlar da biraz daha şeyli. Hani deneyimli ama research tarafına sırf böyle bir bakan birisi olması lazım. Biraz daha böyle doğru gerçekten kullanıcı ne istiyor anlayacak. Bazen gerçekten yeni feature çıktığında çok elinizde spesifik bir data olmuyor. Ama yine kullanıcı doğruyu söylüyor yani. Hani böyle şey bu konuda testlerde zaten çok yapıyoruz sürekli. Onu biraz daha hayata geçirmek istiyoruz. Onun için bir şeyimiz var. Product tarafı da zaten burada şey hani şeyin araştırmasını yapmadan, analizini yapmadan içeri hiçbir işe almadığı için bu ekibe de bu şeyi katar yani bayağı.
Ya senin görevin ne orada? Yani Head of Product sence ne yapar? Senin spesifik, sen Murat olarak değil de yani Head of Product title ne yapar?
Head of Product bizim burada biraz daha zor soru. Her işi yapar.
Ben oldurur diyorum.
Ya ilk cevabım böyle bir düşündüm. İlk cevabım bu olsa doğru olur dedim. Dürüst olmak gerekirse. Yani biz bu bahsettiğim dört fonksiyonu ben yaşatmaya çalışıyorum burada. Biz en birinci işim benim iletişim. Yani bütün ekip, her seviyede bütün ekiplerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Onları dinleyip anlamaya çalışıyoruz. Ve çıktığımız şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. İkincisi böyle bayağı bir istek, talep, işte konuşuyoruz, yeni fikirler çıkıyor falan. Bunların bir önceliklendirmesi lazım. Yani ve neye göre önceliklendirdiğimizi şeffaf anlatıyoruz. Orada biraz daha ben devreye giriyorum. Yani bunu önceliklendirdik çünkü işte bu daha iyi growth getirecek bir şey. Bunu önceliklendirdik çünkü bu regülasyon, bunun bir şeyi var. Hani sonra planlama geliyor. Evet, bunları konuştuk, iletişim kurduk. Tamam, önceliklendirdik ama ne zaman yapacağız? Her takım buradaki sorumluluğu ne olacak? Takımların kendi planları ne olacak? Biraz da orada bizde şey var. Hani her zaman sürekli böyle yeni feature çıkalım. Sürekli böyle hani böyle 100 metre koşusundaymış gibi hareket edelim diye bir yapımız yok. Ve o çok yoran bir şey. Zaten insanın yapısında da böyle hani şey var. Hani böyle bir sezonsallık var. O yüzden böyle feature tarafına daha çok işte hani her quarter'a böldüğümüzde kış, böyle biraz daha Eylül back to school'dan sonra yeni feature'lar, o tarafa daha ağırlıklı koyuyoruz. İşte maintenance tarafını işte Ocak'tan sonraya, data işte daha çok daha sonra infrastructure ağırlıklı işleri Mart'tan sonra, yaza yakında böyle biraz daha şey hani analiz, işte data, böyle research tarafını daha çok koyuyoruz. İşte önceliklendirirken de buna dikkat ediyoruz. Son olarak da delivery ve execution dediğimiz işte, İşte yani bir sürü istek talep geldi, konuştuk, planladık ama çıktı mı? Bunları ne zaman çıkartacağız? Çıktıysa ne oldu? Bunu çok önemsiyoruz. Bizde işlerin iki tane en temel definition of done'ı var zaten. Çıkarttığımız için datasını koyduk mu? Çünkü biz en değerli kaynağı tüketiyoruz. Ama bu bir işe yaradı mı yani? Bunlara hep bakıyoruz. Bir de yaptığımız iş kullanıcı deneyimi tarafından nereye dokundu? Bir de ona bakıyoruz. O yüzden yapamadıysak da niye yapamadığımızı da anlatıyoruz bu arada. Çıkamadık çünkü araya böyle bir iş girdi. Çıkamadık çünkü şöyle bir şey oldu. İşte bu son kısımda da bu kadar şeyi toparlamaya çalışıyoruz. Büyük bir yapı burası. Evet. Büyük bir yapı olduğu için önceden çok fazla liste, çok herkesin kendi ajandası, herkesin kendi listesi vardı. Şimdi yeni roadmap planlamadan sonra tek listeye düşürdük. Tek bir şeyde liste üzerinde bütün takımlar kimin ne yaptığını görmeye başladı. O iyi oldu. Baya baya insanlar tek liste üzerinden evet ya benim talep ettiğim şey ya da benim beklediğim şu tarihte çıkıyormuş, Çünkü arada başka birimin işleri yapılıyor ya da regülatif bir iş yapılıyor diye bakıyorlar. O bayağı bizi rahatlattı. Yoksa çok fazla şey yapıyorduk yani. Her hafta ve haftada 2-3 defa böyle konuşmamız, anlatmamız gerekiyordu. Onu biraz daha toparladık. Daha yakın, daha sık konuşuyoruz ama böyle şey oluyor yani, kısa. Herkes hakim oluyor konuya. O da iyi oldu.
Peki orada bayağı transparan bir şekilde yapıyorsunuz yani ekipler arasında. Hangi işlerin daha öne çıktığını. Orada mesela hangi aracı kullanıyorsunuz? Bu backlog'u ve roadmap'i göstermek için ekiplere.
Yani roadmap'i birkaç şeyimiz var. Biz kendi içimizde biraz daha büyük resmi görelim diye şu aralar çok fazla Miro kullanıyoruz. Ben Miro kullanıyorum. Trello zaten yanında böyle sürekli hep şeyimiz, yardımcımız. İçeride Jira, Confluence zaten kullanılıyor. Benim şeyim, hani vazgeçemediğim, bütün iş bilimlerle konuştuğumuz şey Google Sheet abi. Candır yani. Okay. Google Sheet üzerinden her şeyi ilerletiyoruz. Oraya bütün iç şeyleri girmek çok kolay oluyor. Bir de öyle bir şey kültürü var. Hani her iş biriminden belli tool'u kullanmasını beklemiyorsunuz ama Google Sheet'i herkes kullanabiliyor. Bir de o evet. Sadeliği var yani. Evet. Hani insanların bir tool kullanıp da bunu öğrenmesini force etmek biraz iyi bir şey değil. O yüzden herkesin kullanacağı ortak bir şey ama biz kendi tarafımızda birçok tool kullanıyoruz. Confluence'u çok ekip sağ olsun hakkını vererek kullandığını düşünüyorum. Bütün şeyler full dolu. İşte ürünün tanıtımından datasına, store'daki rate'ine kadar her şey doludur. Yani mesela bizde bir ekibe biri geldiği zaman oryantasyon sürecinde direkt Confluence sayfasının linkini verince böyle bizim ürün ne yapıyormuşu direkt görür yani.
Ve bu son 15 ayda yapıldı, 16 ayda yapıldı.
Evet.
Anladım. Bayağı o zaman dokümantasyona önem veriyorsun sen.
Burada onsuz yaşayamayız biz, çok zor. Hani ben bunu çok savunan birisi değilim. Böyle doküman manyağı biri değilim ama burada biraz daha şey yani, hem domain
en mahkum diyorsun.
Çok fazla ürün var. Hani ipin ucu çok kaçmaya çok müsait burada.
Hı hı.
Bir de yapıyı büyütmek istiyorsan abi mecburen zorunlu kalıyorsun. 3 kişi de hiç zorunlu değil ama 10-15 kişiye çıktığında insanların da zamanını çalmaya başlıyor. O yüzden o şeyler olmalı. Çok anladım. Böyle herkese oturup da gün gün ya bunu güncellediniz mi, bunu yazdınız mı diye de yapmıyorum.
Daha, ama zaten daha orada oturmuş bir şey var belli ki.
Evet. İlk başta zorlandık ve hatta şey güzel olsun diye tasarım ekibinden de destek aldık. Bir arkadaşımız o sayfalara bir template yarattı. Template'in üzerine koyduk gittik yani. Şeyi çok orada hani belki işine yarar diye şunu söyleyebilirim. Biz orada bütün şeyleri yazıyoruz. Yani mesela hangi task'ın yapıldığı zaten Jira'da var ama hı hı. Şu kolaylıkta yazıyoruz ki gelen hızlı şey olsun. Hangi şey için hangi Slack kanalını kullandığımızı falan yazıyoruz. Hangi işte roadmap için hangi linki kullandığımızı falan. Adam oradan girip büyük roadmap'e, iş takibine, güncel iş durumu nerede, hangi takım hangisi, hangi takım yapısı ne, bunları koyunca ve 3 gün sonra falan çok fazla açıklamadan adam işe girmiş oluyor. Bunu gördük yani. 3. gününde böyle takımla çatır çatır konuşmaya başlayan arkadaş olmuştu yani.
Anladım. Bir de şey soracağım. Bu mesela Google Sheets'teki iş takımlarının gördüğü roadmap'le bir de sizin arkada Jira'da veya Trello'da yönettiğiniz roadmap arasında bir dil farkı var mı? Dil derken biri hani iş takımlarının anlayacağı seviyede, diğeri de sizin diliniz. Bu ikisi aynı şey. Yani issue'lar mesela issue başlıkları aynı şekilde mi yazıyor yoksa
daha farklı mı yazıyor? Eskiden değildi. Anladım sorunu. Çok güzel soru bu arada. Eskiden değildi, şimdi o seviyeye getirdik. Biraz zorlandık. Eskiden biz sadece teknoloji ekibinin anlayacağı dilde yazıyorduk. Şimdi herkesin anlayacağı dilde yazıp büyük itemleri epic haline getirip bir de product ekibinin sürekli o dokümanı güncelle, bu sheet'i güncelle, Miro'yu güncelle yapmasın diye entegrasyonlar da kurduk. Çat çat çat çat hemen şey oluyor. Aynısı. Direkt epicler oradan akıyor. Bir böyle işte şey anlaşmak ve anlatmak biraz zamanımız aldı. Yani ekiple sürekli nasıl yapalım mı tartıştık. Orada böyle şöyle yapalım diye bir şey çıkmadı. Çünkü back office'in çok farklı ihtiyacı var. Ön yüzdekilerin çok farklı ihtiyacı var. Ortak bir şey tutturduk. Çok güzel bir orada bir epic yapısı oturttuk. Hani onu hepsini yani böyle bir yukarıdan aşağı bakarsan bir yıllık gol var. Quarterly hedef, quarterly bir doku var. Onun altında ikişer haftalık sprintler var. Onun altında sürekli takip ettiğimiz bu doküman var. Hepsi bu tek bir dokümanın içinde böyle hızlı şey yapmamız kolay oluyor. Şey yani hani biz de birbirine de link dedik. Eskiden hakikaten böyle bir hafta içinde 2-3 saatimizi alan bir işti. Şu anda her gün 5 ile 10 dakika arasında alıyor. Tamam yani.
Süper. Bir de şeyi soracaktım. Yol haritasında en azından hani hangi ürünlerin geliştirici, özelliklerin geliştireceği konusunda ne kadar ileriye doğru görebiliyorsunuz?
İleriye doğru görmek yani aslında bugünden her şeyi ileriye doğru planlamak çok mümkün olmuyor. Çünkü şu anda ortam da zaten çok değişken. O yüzden biraz bufferlı bırakıyorum ben oraya. Biraz daha şey koyuyorum. %70-80 ve araya mutlaka hani böyle küçük çakıl taşları dediğimiz şeylere mutlaka bir buffer bırakıyoruz. Ama şöyle bir stratejimiz var. Bir çeyrek geriden bir sonraki çeyrek, yani mesela işte Q4 başlamadan Q3'ün son ayında iş birimleriyle el sıkışmış oluyoruz. %80 oranla Q4'te bunları yapacağız diye. Ve IT ile de el sıkışmış oluyoruz. Bu arada talepleri alıp IT ile el sıkışmadan iş birimlerine son bu haldir demiyoruz. Yani bir ön bir analiz geçiyor. Alıyoruz işleri, takımlara dağıtıyoruz. Takımlar gidiyor. Böyle pre-grooming gibi bir şey yapıyorlar abi.
Hı hı.
Onlar kendi içinde böyle bir kaynakta da varsa bir gelecek gidecek. Onları da şey yapıyorlar. Sonra biz teknoloji ekibinin başındaki arkadaş, ben, bir de o takımın PO'su ve o takımın başındaki arkadaş varsa Scrum Master ya da Domain Expert dediğimiz, oraya bir tik atıyoruz. Bunlar okeydir. Sonra iş birimine gidiyoruz. Yoksa şey oluyor hani böyle scope change çok fazla oluyordu. Şimdi onu oturttuk. Çok fazla scope change'imiz yok.
Önceden ama, biraz daha analiz yapıyorsunuz o zaman onu
yapıyorsunuz. Evet. Yani pre-grooming işi içeride bayağı işi bilen adamlar olduğu için teknik tarafta artık PO'lar da öğrendi. Birçok şeyi böyle tek tek analiz etmeden şeyi tutturuyoruz. Yani biz çünkü sprintlerde de aldığımız puanı %85-90 oranla tutturmaya başladık. Artık estimation'lar tutuyor. Yani o underestimate, overestimate durumları çok olmuyor. Ama bunu kazanmak biraz zaman aldı. Şeyi de görmüş oluyoruz. Birbirine bağımlı işleri, dependent işleri de görmüş oluyoruz. Ya işte hedefimiz hep o şeyin verilen %80 zaten. Buffer'lı koyduğumuz %80'i gerçekleştirmek. İş çıkıyor mu? Çıkıyor. Mutlaka yönetimden iş geliyor. Mutlaka dışarıdan bir rekabetten dolayı mutlaka yakalamamız gereken bir şey oluyor. Onlar için mutlaka bir yerimiz var zaten.
Anladım.
Bak. Ya bazen teknoloji tarafı için ihtiyaç oluyor. Yani sistem selvi geliştirme gerekiyor.
Hı. Ama hepsine böyle bir buffer koyuyorsunuz ki.
%20 minimumda genelde zaten koyarım ben.
Anladım. Kullanmadığınız oldu mu mesela o %20'yi?
Yok abi %120'nin üzerine zaten hep çıkıyoruz yani. Hani insanlar çok özverili sağ olsunlar. Böyle haftada bir iki akşamlıyorlar zaten. Pandemide biraz daha ben kişisel şeyim, düşüncem. Biraz daha böyle şey arttı. Hani o oranlar biraz daha arttı. Hani çok fazla şey çalışmaya fazla çalışmaya başladık ama insanlar evde olunca biraz yönetebildiler bu süreyi. Zaten çıkamıyor adam. Biraz fedakarlık yaptı. Ama şimdi biraz daha oturduk. Ya takımlar da böyle çok yeni takımlar kuruyor. Yeni insanlar gelince hemen velocity değişiyor orada yani. Şeyimiz işte oradaki arkadaştan diyeceğimiz hep Scrum Master'dan. Abi sen olabildiğince velocity'yi sabit tut ki biz de böyle verdiğimiz şeylere çok şey yapmayalım hani. Sözlere yalancı çıkmayalım. Çok öyle şeyle karşılaşmıyoruz. Çok şükür.
Anladım. Süper. Vallahi çok güzel bir hikaye. Yani 15 ayda ve onun öncesinde de Migros'un da hikayesi işte 65 senelik şirket 20 senedir internette ve hani ona adanmış, inanmış bir şekilde bugüne getirdi. Müşterisi olarak da çok zaten ben memnunum. Takdir söylüyorsun hemen geliyor. İnanılmaz bir kolaylık. Murat ayrıca sana çok teşekkür ederim. Deneyimlerini paylaştığın için. Teşekkür ederim
davet ettiğin için.
Ne demek? Bu vesileyle tanışmış olduk. İnşallah hani fiziksel ortamda da tanışırız, görüşürüz en kısa zamanda. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.